Ayrım 21. Ama 334. gece olunca demiş ki: "Şairlerin yetkinliği ve Kur'an'ın desteğinden başka kanıtlarla yıpratmamalısınız." demiş. Altı genç kadın da işitip itaat ettikleri cevabını vermişler ve bu çok hoş savaşıma girişmişler. İlk ayağa kalkan beyaz esiri ay yüzlü olmuş ve siyah esiri göz bebeğine önünde yer alması için işaret etmiş. Ve hemen ona, "Ey siyahi, bilginlerin kitaplarında beyazlığın kendini şöyle anlattığından söz edilir. Ben göz kamaştıran bir ışığım. Ben ufukta yükselen bir ayım. Benim rengim açık ve belirgindir. Alnım gümüş parlaklığında ışıldar. Güzelliğim de şairlere şu dizeleri esinlemiştir. Beyaz düzgün, parlak ve tatlı yanaklarıyla özenle saklanmış ve güzellik incisidir. Boyu elif gibi diktir. Mim harfi ağzıdır. Kaşları devrik iki nun gibidir. Ve bakışları kaşlarının müthiş yayıyla atılmış oklardır. Ama yanaklarını ve endamını tanımak istiyorsan sana derim ki, yanakları gül, mersin ve nergis çiçeklerinin yapraklarıdır. Boyu bahçede zarafetle sanılan bükülgen bir narin daldır. Onlar uğruna çiçek tarlayla bezeli bir bahçeden vazgeçilir. Ama ey siyahi, sözümü sürdürür ve sana, rengim günün rengidir ve de portakal çiçeğinin ve incilerle süslenmiş sabah yıldızının rengidir derim. Bil ki Yüce Tanrı kutsal kitabında elini cüzdan bürümüş dua ve barış üzerine olası Musa'ya, elini cebine sok, çıkardığında onu bembeyaz, yani temiz ve hastalıktan arınmış bulacaksın demiş. Yine inancımızın kitabında aynı şekilde yüzünü ak tutmayı, yani tüm kirlerden arınık tutmayı bilenler Allah'ın rahmetine ulaşacak seçkinler arasına katılacaklardır yazılıdır. Böylece benim rengim renklerin sultanıdır ve güzelliğim benim üstünlüğümdür. Üstünlüğüm de benim güzelliğimdir. Güzel giysiler ve güzel süsler her zaman rengime uygun düşer ve ruhlara ve yüreklere boyun eğdiren parlaklığıma çok yatkınlık sağlar. Bilmez misin ki gökten yağan kar daima beyazdır? Bilmez misin ki inanç sahipleri sarıklarına sarmak için tülbent olarak beyaz müslin kullanırlar? Benim rengim üstüne daha ne harika şeyler söyleyeyim. Ama değerlerim üstünde daha fazla durmak istemiyorum. Çünkü gerçek, ışığın gözlere vurduğu gibi kendisini ortaya koyar. En mürekkep ve duman renkli demir kırıntısı. Kuşların en kötüsü olan karga suratlı siyahi. Şimdi de seni eleştirmeye başlıyorum. İlkin, siyah ve beyazdan söz eden şairin şu sözlerini hatırla. Bilmez misin ki bir incinin değeri beyazlığına bağlıdır ve bir çuval kömür ancak bir dirhem eder. Bilmez misin ki beyaz yüzler iyi alamettir ve cennetten izler taşır. Ama kara yüzler ziften ve cehennem ateşine oturtulacak kazan için hazırlanmış katrandan başka şeyler değildir. Yine de bil ki dürüst insanların sannameleri anlatırlar ki, mübarek Nuh bir gün uyurken oğulları Sam ve Ham yanındaymış. O sırada bir rüzgar esmiş ve giysisini havalandırarak gizli yerlerini açığa çıkarmış. Bunu gören Ham gülmeye başlamış ve gördüğü şeyden çok zevklenmiş. Çünkü insanoğlunun ikinci babası olan Nuh, zengin ve katı bir görkemlilik içinde olduğundan gün çale düşsün, parantez içindeki bu kısım tarafımızdan eklenmiştir, diye babasının çıplaklığını örtmek istememiş. Bunun üzerine Sam ciddiyetle ayağa kalkmış ve hemen gidip eteği indirerek her şeyi kapatmış. Bu sırada Nuh uyanmış. Ham'ın güldüğünü görerek onu lanetlemiş ve Sam'ın ciddi yüzünü görünce de onu kutsamış. O anda Sam'ın yüzü bembeyaz olmuş. Ham'ınki ise simsiyah ve o zamandan beri Sam, sulbünden peygamberler gelen ata, halkların, hükümdarların ve bilgelerin güdücüsü olmuş. Babasının huzurundan kaçarak ayrılan Ham ise zencilerin ve Sudanlıların çoğaldığı gövde olmuş. Ve de iyi bilirsin ki ey siyahi, tüm bilginler ve genellikle tüm insanlar kabul ederler ki, zenci ırkından ya da zencilerin yaşadığı ülkelerden bir tek bilge çıkmamıştır. Beyaz esirenin bu sözlerini işitince efendisi ona, "Şimdi seni susturmalıyım. Sıra siyah tenlinin." demiş. Bunun üzerine hakaretsiz oturmakta olan göz bebeği ay yüzlüye bakmış ve ona, "Bilmez misin ki ey beyaz cahil, yüceler yücesi Tanrı, Kur'an'da karanlık gece ve göz kamaştıran gündüz üzerine yemin eder. Böylece yüceler yücesi Tanrı bu yeminiyle ilkin geceyi anmakla söze başlar, sonra gündüzden söz eder. Eğer geceyi gündüze yeğlemeseydi hiç de böyle yapmazdı. Ve sonra tüylerin ve saçların siyah rengi gençliğin işareti ve süsü, beyaz renkte yaşlılığın ve yaşamın zevklerinin son bulmasının işareti değil midir? Ve eğer siyah renk renklerin en beğenileni olmasaydı? Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 335. gece olunca demiş ki: Ve eğer siyah renk renklerin en beğenileni olmasaydı, Tanrı onu göz bebeği ve yüreğin özü bakımından o denli değerli kılar mıydı? Aynı şekilde şairin şu sözleri de doğru değil midir? Bir abanoz bedeni çok seviyorsam, genç olduğundan ve sıcak bir yüreği ve ateşli göz bebeklerini içerdiğindendir. Beyaz olana gelince, yumurtanın beyazını yutmaya sık sık zorlansam da ya da daha iyisini bulamadığımdan, sığır etinin ender de olsa beyaz renklisini yemekle yetinmek zorunda kalsam ne feci olurdu. Ama siz benim beyaz bir kefene bürünmek için büyük bir heves duyduğumu ve de aynı renkteki saçların hoşuma gittiğini görmeyeceksiniz. Bir başka şair de demiştir ki, şu parlak bedenli zenci kadının aşkıyla çılgına dönüyorsam sakın şaşmayın ey dostlarım. Çünkü hekimler bize anlatırlar ki tüm çılgınlıklar kara fikirlerden doğar. Bir başkası da aynı şekilde demiştir ki, cilde tükrükle un sıvanmış izlenimi veren beyaz kadınları hiç sevmem. Sevdiğim dost rengi geceninki gibi ve yüzü ay gibi olan bir siyah tenlidir. Renk ve yüz birbirinden ayrılmaz. Çünkü gece olmasaydı ayın parlaklığı da olmazdı. Ve dahası gece olmasaydı dostlar içtenlikli toplantılarını ne zaman yaparlardı? Ve aşıklar onları densizlerden koruyan ve suçlamalara karşı sığınak oluşturan gecenin karanlığı olmasaydı çılgınca sevişmelerinden dolayı neye minnet duyarlardı? Ama buna karşılık onları tedirgin eden ve onları tehlikeye düşüren densiz gündüze karşı nefret duyguları beslemezler mi? Bu tek ayrım ey beyaz yetmez mi? Ama yine de şairin şu dediğini dinle. Beyaz rengi tıkındığı yağla ağırlaşmış şu beyaz oğlanı hiç sevmem. Ama şu narin ve ince, tıkız adeleli genç zenciyi severim. Çünkü ben doğam gereği cirit oynarken binek olarak ince sarılı kara yağız bir küheylanı yeğlerim. Başkaları varsın fillere binsin. Bir başkası da demiştir ki, bu gece dost beni görmeye geldi. Zevk içinde yan yana yattık. Sabah bizi hala kucak kucağı buldu. Tanrı'ya bildireceğim bir dileğim varsa bu dostun beni hiç terk etmemesi için bütün günlerimi geceye çevirmesidir. Ey beyaz tenli kız, siyah rengin değerlerini ve övgülerini saymak zorunda kalsam, açık ve kısa sözler uzun bir nutuktan daha çok değer taşır özdeyişine karşı çıkmış olurdum. Yalnız sana şunu da bildirmeliyim ki, benimkilerin yanında senin değerlerin pek sönük kalır. Sen beyazsın, gerçekte cüzamın beyaz, pis kokulu ve boğucu olduğu gibi. Kendini karla karşılaştırıyorsan, cehennemde sadece ateşin olmadığını, bazı köşelerinde karın korkunç bir soğuk ortaya çıkararak alevin yakmasından çok cehennemliği kahrettiğini unutuyor musun? Eğer beni mürekkeple kıyaslıyorsan, Tanrı'nın kitabının siyah mürekkeple yazıldığını unutuyor musun? Ve şahların armağan ettiği değerli misk, siyah değil midir? Ve nihayet, kendi iyiliğin için sana şairin şu sözlerini hatırlamanı öğütlerim. Fark ettin mi hiç? Misk siyah olmasaydı kesinlikle misk olmazdı ve de alçı beyaz olduğundan o denli nefret uyandırmaktadır. Ve gözün siyahına beyazı için bu kadar az kaygılanılırken çok değer verilir. Göz bebeğinin bu sözlerini duyan efendisi Ali el-Yamani ona kuşkusuz ey siyahi sen ve beyaz esire her ikiniz de çok harika konuştunuz. Şimdi sıra diğer ikisinde demiş. O zaman beyaz ile siyah yeniden yerlerini alırken çokça tombul olanla zayıf ve ince olan ayağa kalkmışlar ve ayakta birbirlerinin karşısında yer almışlar. Önce iri yapılı Dolunay konuşmaya hazırlanmış. Ama ilkin bileklerini, topuklarını ve kalçalarını açarak soyunmakla işe girişmiş. Ve sonunda üst üste gelen şahane kıvrımlarıyla karnının ferahlığını, gölgeli göbek deliğini ve iri kaba etlerinin zenginliğini değerlendirecek şekilde hemen hemen tümüyle soyunmuş. Ve üzerinde yuvarlak organlarını gizlemeksizin onları hoş bir şekilde tülleyen ince ve saydam kumaştan yapılmış gömleğinden başka hiçbir şey kalmamış. Ve ancak o zaman şişman Dolunay birkaç ürpertiyi izleyerek rakibi incecik cennet hurisine doğru dönmüş ve ona anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 336. gece olunca demiş ki ancak o zaman şişman Dolunay birkaç ürpertiyi izleyerek rakibi incecik cennet hurisine doğru dönmüş ve ona Tanrı'ya şükürler olsun ki benim her yanıma ve yöreme yastıklar koyarak, derimi uzaktan yakından aselbent kokusu veren yağla doldurarak ve buna ek olarak gerekince düşmanımı bir yumruk darbesiyle ayva reçeline dönüştürecek yeterli kas gücü sağlamayı da unutmayarak beni böyle sağlıklı yaratmış. Oysa sen ey zayıf hatun, bilesin ki bilgeler, yaşam sevinci ve şehvet üç şeyden oluşur. Et yemek, et üzerine yüklenmek ve eti ete sokmak derler. Kim zevkten titremeden bol dökümlü biçimlerimi seyredebilir? Allah bile kitabında Kur'an için besili koyun ve kuzuların ya da besili danaların kesilmesini buyurarak yağın övgüsünü yapar. Bedenim, nar gibi memelerim, şeftali gibi yanaklarım, karpuz gibi kaba etlerimle bir meyve bahçesi gibidir. Beni İsrail'in Mısır'dan kaçıp çölde gezindiğinde en çok özlemini çektiği eti yenir kuş hangisidir? Lezzetli ve yağlı etli bıldırcın değil mi? Birinin gidip de kasaptan cılız et istediği görülmüş müdür? Ve kasap en iyi müşterilerine en dolgun parçaları vermez mi? Ve de dinle ey zayıf hatun, şair benim gibi şişman kadınlar konusunda neler söylemiştir? İki dengeli tulumu iki yana oynatarak şehvet içinde ağır ve dehşet saçarak yürüyüşüne bak. Oturduğu zaman ona bak. Kalkınca ayrıldığı yerde oturuşunun anısı olarak kaba etinin baskısı nasıl çıkmış. Raks ederken ona bak. Kalçasının bir kıvrılışıyla ruhlarımızı nasıl soldurduğuna, yüreklerimizi ayaklarının ucuna nasıl düşürdüğüne. Sana gelince ey zayıf hatun, sen tüyü dökülmüş bir serçeye benzemiyorsan neye benziyorsun? Ve bacakların karga bacağından başka türlü mü yaratılmıştır? Baldırların fırın küreğinden başka bir şeye mi benziyor? Ve de bedenin asılanların dar ağacı gibi kuru ve sert değil mi? Ey et yoksulu kadın, şairin şu dizelerinde senden söz edilmektedir. Tanrı beni şu zayıf kadının boynuna sarılmaktan ve çakıllarla engellenmiş geçidinde sürtünerek çabalamaktan korusun. Her bir organında inciten ve kemiklerime çarpan bir boynuz var. Öylesine ki uyandığımda tenimi morarmış ve çatlamış buluyorum. Mathers çevirisinde bu dizeler şöyle çevrilmiş. God grant I never have to mount a thin one and breeze my stuff upon her stony way. Even if I found a little pleasure in one, I could be black and blue at dawn of the day. Tanrı beni zayıf biriyle yatmaktan ve onun taşlı yolunda bastonumu kırmaktan korusun. Böyle birinde bir parçacık zevk bulsam da şafak vakti uyandığımda kara ve mavi olacağım. Oramı buramı çüremiş bulacağım anlamında. Ali el-Yamani şişman dolunayın bu sözlerini duyunca ona şimdi sen susabilirsin. Sıra cennet hurisinde demiş. O zaman zayıf ve narin olan genç kadın gülerek şişman dolunaya bakmış ve ona bana söğüt dalının bükülgen şeklini, servi gövdesinin esnekliğini ve zambağın salınımını veren Tanrı'ya şükürler olsun. Ayağa yeğenilikle kalkarım. Oturunca kibarca otururum. Şaka yapınca tatlıyımdır. Soluğum hoş ve güzel kokuludur. Çünkü ruhum sade ve her tür yoğun dokunuştan arınıktır. Ey şişman hatun, ben bir aşığın sevgilisini bir fil kadar iridir, bir dağ yüceliğinde dolgundur diyerek övdüğünü asla işitmedim. Aksine sevgilisini tanımlamak isteyen aşığın boyu posu ince ve zariftir. Yürüyüşü öyle yeğenidir ki ayakları toprakta hemen hemen iz bırakmaz. Beslenmesi için pek az bir şey yeter ona. Birkaç damla su susuzluğunu giderir. Cilveleri ve okşayışları taşkın değildir. Öpüşleri şehvet doludur. Serçeden daha kıvraktır. Sığırcık kuşu gibi canlıdır. Kamışın gövdesi gibi bükülgendir. Gülüşü zarif, tavırları zariftir. Onu kendime doğru çekersem zahmetsizce kollarıma gelir. Ve bana doğru eğildiğinde bunu incelikle yapar. Ve dizlerime oturursa ağırlığını duyurmaz, bir kuş tüyü gibi hissedilir dediğini her zaman işitmişimdir. Bil ki ey şişman hatun, tüm yürekleri tutuşturan, narin ve ince sevgili benim. En şiddetli tutkuları esinlendiren, en aklı başında erkekleri çıldırtan benim. Ve de hurma ağacının gövdesine dolanarak tırmanan, kaygısızca bu gövdeyi saran asmayla kıyaslanan benim. Nemli ve baygın güzel gözleriyle bakan narin ceylan benim. Ve adımın huri olması da boşuna değildir. Sana gelince ey şişman hatun, şimdi izin ver de senin hakkındaki tüm gerçekleri söyleyeyim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 337. gece olunca demiş ki, sana gelince ey şişman hatun, izin ver de senin hakkındaki tüm gerçekleri söyleyeyim. Sen Et ve yağ yığını. Sen yürüyünce ördek gibisindir. Yemek yiyince fil gibisindir. Çiftleşmede doymak bilmezsin. Dinlenmede uzlaşılmazsın. Sonra senin karnın ve kalçalarının dağlar arasında gizlenmiş çukuruna ulaşacak uzunlukta organı olan erkek kimdir acaba? Sana dalabilecek böylesi bir erkek bulunca da şişkin karnının bir vuruşuyla devrilir gider. Hiç kuşkun olmasın ki böyle yağlı halinle kasaplık et olmaktan başka şeye yaramazsın. Ruhun da bedenin gibi kabadır. Şakaların öylesine ağırdır ki insanı boğar. Cilvelerin öyle kabadır ki insanı öldürür. Gülüşün öyle korkunçtur ki kulağın kıkırdağını çatlatır. Eğer aşığın kollarında iç çekerse sen güçlükle nefes alabilirsin. Eğer seni kucaklarsa sen tükürük ve ters açarsın. Uyurken horlarsın, uyanınca manda gibi solursun. Güçlükle yerinden kalkarsın. Otururken de kendin için yük oluşturursun. Yaşamın inek gibi boyna çeneni oynatmakla ve deve gibi geviş getirmekle geçer. İşersen giysilerini ıslatırsın. Zevkten dört köşe olup altına yaparsan şiltelere berbat edersin. Ayak yoluna gidersen boynuna kadar işine dalarsın. Hamama gidersen fecrine ulaşamadığından akıntısını gideremez ve yolunmamış tüylerle onu allak bullak edersin. Sana önden bakanlar file benzetirler. Yandan bakanlar için deve gibisindir. Ardından bakanlar şişmiş bir tulum görürler. Ve de hiç kuşkusuz şu dizeleri şair senin için söylemiştir. İdrar dolu bir sidik torbası gibi ağırdır o. Oylukları karşılıklı iki dağ gibidir. Yürüyüşü zelzele gibi yeri sarsar. Batıda yellenirse sesi tüm doğuda yankılanır. Cennet Hurisi'nin bu sözlerini duyan Ali el-Yemani ona, "Gerçekti ey Huriye, konuşkanlığın çok çarpıcı ve sen Dolunay, senin dilinde hayranlık verici. Ama şimdi sarışınla esmerin konuşmaları için yerlerinize dönmenin zamanıdır," demiş. O zaman gündüz güneşiyle ocağın alevi birbirlerinin karşısına geçmişler. İlkin sarışın genç kadın rakibine, "Kur'an'da uzun uzadıya tanımlanan sarışın benim. Sarı gözleri şenlendiren renktir," diyen Tanrı'nın nitelediği benim. Böylece tüm renklerim ve en güzeli benimkidir. Rengim bir harikadır. Güzelliğim sınırsızdır ve sevimliliğim sevimli olmanın en son ulaştığı yerdir. Benim rengim altına değerini, güneşe ve yıldızlara güzelliklerini sağlar. Elmaları, şeftalileri süsleyen bu renktir. Safrana da o renk verir. Değerli taşlara, olgun buğdaylara o renk verir. Güzler tüm süslerinin altınını bana borçludur ve güneşin ışınlarıyla sarıya boyanmasa toprağın yaprak örtüsü o denli güzel olmazdı. Ama sen ey esmer, senin rengin herhangi bir şeyde görülürse onun değerini yitirmeye yeter. Hiçbir renk seninki kadar bayağı ve çirkin değildir. Mandalara, eşeklere, kurtlara ve köpeklere bak, hepsi esmerdir. Bana senin renginde olup da gözlerimize zevk saçacak bir tek yiyecek göster. Ne çiçekler, ne değerli taşlar esmerdir. Sadece kirli bakır senin rengindir. Ne beyazsın sen, ne de kara. Bundan dolayı bu iki rengin değerli yanları sende bulunmaz. Ve de söylenen hiçbir söz seni övmez. Sarışının bu sözlerini duyan efendisi ona, "Şimdi izin ver de ocağın alevi konuşsun," demiş. Bunun üzerine esmer genç kadın gülüşüyle dişlerinin iki inci dizisini parıldatmış ve bal renginin ötesinde uyumlu bir bedene, harika bir boya ve biçimleri sevimli bir güzelliğe ve zarif davranışlara ve beline kadar inen hayranlık verici saç örgülerine sahip olduğundan, ilkin sessizce bütün bu güzelliklerini ortaya koyduktan sonra rakibi sarışına dönerek ona, "Tanrı'ya şükürler olsun ki beni ne şekilsiz bir şişmanlıkta, ne de hastalıklı bir cılızlıkta, ne alçı gibi beyaz, ne ishal kakası gibi sarı, ne kömür tozu gibi kara yaratmış. Ama bende hayranlık uyandıran bir sanatla en hoş renkleri ve en çekici şekilleri birleştirmiş. Tüm şairler hemen her dilde beni öven dizeler söylemişlerdir. Bütün ağaçların ve bütün bilgelerin seçtikleri kişiyim ben. Ama ben oturup kendimi övecek yerde, zaten buna gerek yok, benim onuruma düzenlenmiş birçok şiirden sadece birkaçını sunayım. Şairin biri demiştir ki, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 338. gece olunca demiş ki, benim onuruma düzenlenmiş birçok şiirden sadece birkaçını sunayım. Şairin biri demiştir ki, esmerlerde gizli bir anlam vardır. Bunu bulursan artık gözlerin başka kadınlara bakmak zahmetine katlanmaz. O büyüleyici kadınlar tüm dönüşümleriyle sevmek sanatını bilirler ve onu Melek Harut'a bile öğretirler. Bir başkası da demiştir ki, rengi beni büyüleyen, boyu bir mızrak gibi dimdik, sevimli bir esmer severim. Çok sevilen, çok öpülen ve de boynunu süsleyen yumuşacık siyah beni kaç kez başımı döndürmüştür. Parlak cildinin rengiyle ondan yayılan narin kokuyla sarı sabırın kokulu sakına benzer. Ve gece gölgeden yelkenlerini açınca o esmer beni görmeye gelir. Gölgelerin kendisi düşlerimizin rengine dönüşünceye kadar onu bağrıma basarım. Ama sen ey sarı hatun, sen Babüllük'te derlenen kötü nitelikteki Mulukiye yaprakları gibi sararıp solarsın. Mulukiye Zambakgiller ailesinden Mısır'da çok sevilen yeşil renkli bir çorba pişirmekte kullanılan bitkidir. Sen koyun başı satan tacirin pişmiş topraktan tenceresinin rengindesin. Sen tüy ağdalamaya yarayan sarı zırnık rengindesin. Ayrı kotu rengindesin. Sarı bakırdan bir yüzün var. Zakkum ağacının meyvelerine benzer ki cehennemde biter ve şeytanın kafasına benzer meyveler taşır. Ve yine şairin biri senden şöyle söz eder. Talih bana sarı renkli bir kadın verdi. Sesi öyle cırlak ki başım ağrıtıyor. Yüreğim ve gözlerim sıkıntıdan yerinden fırlıyor. Eğer ruhum onu sonsuza dek görmeyi reddetmezse, kendimi cezalandırmak için azı dişlerimi sökercesine şiddetle vurarak yüzümü döveceğim. Ali el-Yamani bu sözleri işitince zevkten sıçrayıp durmuş ve öylesine gülmüş ki sırtüstü yere düşmüş. Bunu izleyerek iki genç kadına geçip yerlerine oturmalarını söylemiş ve tümünü dinlemiş olmakla neden eğlendiğini göstermek için onlara aynı değerde güzel giysiler, yeryüzü ve deniz ürünü değerli taşlar vermiş. Ve işte ey emirül müminin diyerek Muhammed el-Basri halife el-Memun'a seslenerek sözünü sürdürmüş. Artık kendi aralarında iyi koşullar içinde ve efendileri Ali el-Yamani'nin kentimiz Bağdat'taki evinde yaşamlarını sürdüren bu altı kadının öyküsü böyledir demiş. Halife bu öyküden son derece etkilenmiş ve ama ey Muhammed hiç değilse bu genç kadınların efendisinin evi nerededir biliyor musun? Ve acaba ona bu kadınları satmak isteyip istemediğini sorabilir misin? Eğer istiyorsa onları satın alıp bana getirebilir misin diye sormuş. Muhammed de ey emirül müminin sana şunu söyleyebilirim ki bu esirelerin sahibi onlardan ayrılmak istemez. Çünkü hepsine birden büyük bir aşkla bağlıdır diyerek yanıt vermiş. El-Memun da yanına her birinin satın alınma değeri olarak 10.000 yani tümüyle 60.000 dinar al. Bu parayı benim adıma Ali el-Yamani'ye ver ve ona bu 6 cariyeyi istediğimi söyle demiş. Halifenin bu sözlerini işitince Muhammed el-Basri sözü edilen parayı alıp hemen esirelerin efendisini görmeye gitmiş ve ona emirül mümininin arzusunu anlatmış. Ali el-Yamani halifenin dileğini geri çevirmeye cesaret edememiş ve 60.000 dinarı alarak 6 cariyeyi Muhammed el-Basri'ye teslim etmiş, o da bunları hemen el-Memun'un huzuruna çıkarmış. Halife onları görünce renklilerin çeşitliliğinden olduğu kadar zarif davranışlarından, kültürlerinden, zekalarından ve de diğer hoş hallerinden etkilenerek büyülenmenin sınırına ulaşmış. Ve her birine hareminde seçkin birer yer vermiş. Ve günlerce onların üstün nitelikleri ve güzelliklerinden yararlanmış. Bu sırada altı güzelin ilk sahibi Ali el-Yamani ruhunda yalnızlığın ağırlığını duymuş ve halifenin arzusuna boyun eğmiş bulunduğundan pişman olmaya başlamış. Sonra günün birinde sabrı tükenerek halifeye gönderdiği umutsuzlukla dolu bir mektupla birçok kederli şeyler yazdıktan sonra şu dizeleri de sıralamış. Umutsuz selamım ayrı düştüğüm güzellere ulaşsın. Onlar benim gözlerim, kulaklarım, besinim, içkim, bahçem ve hayatımdı. Onlardan uzaklaştığımdan beri derdimi hiçbir şey avutmuyor. Göz kapaklarımı da uyku terk etti. Hiç olmadığım kadar kıskançlıkla onların altısını da gözlerimin içinde saklıyorum. Göz kapaklarımı da örtü gibi üzerlerine kapamak istiyorum. Ey kader, ey mutsuzluk! Bakışlarının öldürücü oklarıyla yaralı düşecek yerde hiç doğmayarak bu yaralardan kurtulmayı yeğlerdim. Halife el-Memun mektubunu okuduktan sonra yüce bir ruhu bulunduğundan altı genç kadını çağırtmış. Her birine 10.000'er dinar ve görkemli giysiler ve başkaca hayranlık uyandıran armağanlar vermiş ve onları hemen eski efendilerine geri göndermiş. Ali el-Yamani onların geldiğini görünce sevincin sınırına ulaşmış ve onlarla birlikte zevk ve eğlence içinde son ayrılık gününe kadar yaşamını sürdürmüş. Ama diyerek sözünü sürdürmüş Şehrazat. Ey bahtı güzel şah! Sanma ki bugüne kadar işitmiş olduğun tüm öyküler uzaktan yakından, eğer anlatmamı dilersen bir sonraki gece anlatmak istediğim Tunç kentinin olağan dışı öyküsü de yerindedir demiş. Küçük Dünyazat da ah Şehrazat, bu öykünün anlatılmasını beklerken bize ilk sözcüklerini söylemekle ne kadar incelik göstermiş olursun bilsen diye haykırmış. Bunun üzerine Şehrazat gülmüş ve demiş ki anlatırlar ki tek hükümdar Tanrı'dır ama yine de bir ülkede bir zamanlar bir hükümdar varmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 339. gece olunca demiş ki 6. kitabın sonu 6 Mayıs 2009 sayfa 234.